Gönül Sadası'ndan hayırlı akşamlar, hayırlı günler değerli dinleyenlerimiz. Bir programda daha huzurlarınızdayız, karşınızdayız. Kıymetli hocam Saadettin Ökten ve bendeniz Kemal Sayar. Gönül Sadası'na bu yeni döneminde ikinci programımızla devam ediyoruz. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
Hoş bulduk efendim, sefa bulduk.
Kıymetli hocam, gençleri konuşalım istiyorum.
Konuşalım.
Bugünlerde onlara Z kuşağı diyorlar.
Gençleri konuşan iki... Bir olgun, bir yaşlı adam.
Gençler, hocam, ben de artık 60'ımı neredeyse devirmek üzereyim.
Maşallah.
40'tan sonra her yaş aynıdır demiş birisi.
Çok iyi söylemiş. Bu çok iyi niyetli bir yaklaşım efendim ama her yaş aynı tabii de aynı da değil aynı zamanda.
Eyvallah. Allah bu yaşları gösterdiği için ne kadar şükretsek azdır. İnşallah Rabbimden niyazım. Sağlık içinde sizin yaşlarınızı da bana gösterir. Amin. Sizin gördüğünüz gibi torunlarımı da elime almayı, İnşallah onları sevmeyi efendim. Bana nasip eder diye niyaz ediyorum.
İnşallah efendim, tabii. Şimdi tabii siz biraz daha açacaksınız ama ben şunu söyleyeyim. Bu yaşta iki insanın, 80'ler ve 60'ların hemen başındaki iki insanın gençlere bakışı. Yaşadıkları bir gençlik var. Evet. Bu perspektivizm, hangi açıdan bakıyoruz, bu önemli. Kendi bulundukları kültürün, medeniyetin hamulesiyle bakıyorlar ve dünyayı tanıyor bu iki insan. Sırf yerli değiller ve görgü, bilgi, sürat-ı intikal ve zeka itibariyle de elhamdülillah fena değiller.
Çok
bunda,
şükür.
Bunu da altına bir çizelim.
Evet, lütfettikleri için sonsuz medyun şükranız.
Elhamdülillah, tabii. Evet. Tabii. Buyurun efendim, şimdi siz problemi açın. Evet. Ben biraz eski tabirle sellü seyf edeyim.
Eyvallah efendim.
Çünkü gençlere söyleyeceğim sözler var.
Tabii. Şimdi bir yandan da çok güzel böyle pırıl pırıl gençler görüyorum. Evet. Bir yandan da şikayetçi anne babalarla da çok karşılaşıyorum. Şikayetçi anne babalar bu kuşağın giderek daha az hayatla ilgili sorumluluk aldığını, yeterince ne evde ne okulda sorumlu davranmadıklarını, sanki sonsuz bir şimdinin içinde yüzüyorlarmış gibi, sanki bir gelecek olmayacakmış gibi davrandıklarını söylüyorlar. Fakat kitap fuarlarında kitap imzalatan pırıl pırıl gençlerle karşılaşıyorum. 15 yaşından 25 yaşına kadar gözleri ışıl ışıl, size çok selam söylüyorlar, sizi çok seviyorlar. Kitapları okumuşlar, ezberlemişler. Efendim programları defalarca dinlemişler, bizim programları. Yani bir ilgili gençlerimiz de var. Daha tüketimciliğin pençesinde kıvranan gençlerimiz de var. Fakat genel manada böyle hepsini toparlarsak anne babaların bir yönsüzlük, bir amaçsızlık, bir ilkesizlik, tam manasıyla bir kendi halini, kendini bulamama, hayattaki hedeflerini bulamama yönünde gençler etrafında şekillenen bir şikayetleri var. Bu anne babanın getirdiği doğal bir şey midir? Bu zamana özgü bir şey midir? Yoksa her zamanda bu böyle mi olmuştur? Malumu haliniz Sümer yazıtlarında bile gençlik bozuldu diye şikayetler varmış. Sizin bu konuda gençlerle ilgili sizin tecrübeniz nasıl? Onlara ne söylemek istersiniz? Muhakkak ki sizin tecrübenizden onlara düşecek pek çok hisse vardır, pek çok pay vardır. Buradan başlayalım. Söz nereye götürürse gideriz kıymetli
tabii
hocam.
Tabii bu şimdi benim tecrübem sübjektif bir tecrübe. Ama yani bu konuda konuşan diğer insanların tecrübesi de sübjektif bir tecrübe. Bir defa bunun altını bir çizelim. Objektivite yani nesnellik sadece fizikte vardır. İnsan ilişkilerinde mutlaka özdenlik söz konusudur. Ne kadar siz istatistik yapsanız, adamlara sorsanız, o tekiller de birer öznedir. Fiziksel olay gibi doğal şartlardan bağımsız veya sosyal şartlardan bağımsız değildir. Bir defa yani biz herhangi bir mevzuda bir şey söylerken, söylediğimiz mevzu hangi bağlamda nereye oturuyor buna bakmamız lazım. Yani bilim dediğimiz zaman bizim insanların zihninde fizik olayı gerçekleşiyor. Yani psikoloji, sosyoloji, hatta iktisat, hatta mimarlığın, mühendisliğin ciddi bir kısmı sosyal hadiselerle iç içedir. ve özneldir. Benimkisi şöyle, siz gençlere hayata dair ciddi bir şey söylemezseniz ve belli bir yaşta çocukluktan itibaren belli mesuliyetleri ve belli salahiyetleri birlikte vermezseniz gençler bir noktadan sonra hayatı anlamsız bulurlar ve sağa sola sataşmaya başlarlar. Burada özellikle saldırmak tabirini kullanmadım, saldıranlar da var. Bunun da sebebi ben çok konuştum, hala da konuşuyorum. Bir de şöyle söyleyeyim, benim için birkaç tane tipik örnek o olay hakkında bir fikir verir. Makale yazacak olsam daha çok detaya inerim. Ama birkaç tipik örnek. Şunu gördüm. Şu anda 50'li yaş civarında olan anne babalar, aynı tabir budur. Biz bu hayatta başlarken çok çektik. Hmm. Çocuklarımız bizim çektiğimiz meşakkatı çekmesinler. Buradan başlıyor hadise. Çocuğun küçük yaştan itibaren birçok problemini annesi babası çözüyor. Ama sonra geliyor problem, annenin babanın çözülemeyeceği bir noktaya. O zaman çocuk diyor ki, koca adam olmuş, ben çözemiyorum, alışmam bir problem çözmeye. Dönüyor, beni niye doğurdunuz diyor. Ben bu hadiseyi birebir yaşadım sınıf arkadaşlarımdan. Ama tabii siz o çocuğun problemini hep kendiniz çözmüşsünüz.
Şimdi komik bir şey söyleyeceğim. Geçen bir sosyolog arkadaşım anlattı. Sitenin girişinde çocuklar oturmuş, 11-12 yaşında çocuklar birbirleriyle konuşuyorlar. Bir tanesi diğerine aynen şöyle söyledi dedi. Ya bir iPhone 17'de alamayacaksa niye çocuk yapıyorsun kardeşim? Evet. Anne babası için.
Evet. Evet. Evet. Aynen öyle. iPhone 17 alamayacak. 11-12 yaşında çocuklar.
Evet, evet.
Buradan başlayalım. Bak o bitmiş o iş zaten. O iş bitmiş. Beni niye doğurduğunuza geliyor. Tabii siz ona başlangıçtan itibaren kader diye bir hadise var. Bu kader şöyledir, böyledir. Bu Batı'da da vardır, modernitede de vardır. Kadim Yunan'da da vardır, bizde de vardır. Ve sen ve ben, büyük baban, büyük annen, Napolyon Bonaparte, hepsi kaderin içindedir falan filan anlatmazsanız çok rasyonel bir şekilde oraya bağlar işi. Bir tanesi bu. Birisi de hep söylüyorum, biz moderniteyle kitle olarak, büyük kitleli olarak yeni tanıştık. En güzeli, en kolayıdır. Modernitenin getirdiği en kolay şeyi aldık. İşte yemek içmek, kahveydi, tosttu vesaireydi. Mesela size şöyle söyleyeyim. İstanbul'da benim doğduğum, büyüdüğüm zamanlarda ayaküstü yemek yemek günah sayılırdı. Fast food diye bir şey yoktu. 50'lerin sonuna doğru 60'larda geldi fast food. Sandviççiler o zaman açıldı. Kaşarlı bilmem neli filan.
Dışarıda ayaküstü bir şey yemek.
Yenmezdi. Ayıptı. Yenmezdi ve günah sayılırdı yani.
Lokantaların da
basit aşevleri vardı.
Evet.
Ve lokantaların da önünde perde çekilirdi.
Tabii. Perde vardı. Ben de yetiştim onu gördüm yani. Evet.
Yani halkın yaşadığı mütevazı semtlerde de aşevleri vardı. Biz çok kullanırdık onları belli bir yere gittiğimiz zaman karnımız acıkınca. Hemen iki yumurta kırar bir sahana getirir. Bir parça ekmek, bir parça yoğurt yer bitirirsiniz. Ve çok da mütevazı paralarla bu işler olurdu yani.
Hocam bir lokanta vardı, bir de ayrıca aşevi vardı.
Evet.
Aşevi biraz
aşevi
daha...
Aşevi'den biraz halk, biraz bize doğru yani.
Daha makul fiyatlarla hizmet veren yerlerde.
Tabii. Talebe gider. Yeni asistansınız. 500 lira, 300 lira maaşınız var. Aşevi de yiyeceksin tabii ne. Dahasını da söyleyeyim. Mesela bakkallar, ben İstanbul'da babam yollardı, daha sonra annem yollardı bir takım işleri görmek için. İşte Beyazıt'tan, Fatih'ten yürüyerek gidiyorsun. Öyle vakti geldi. Bir bakkalın kenarında bir gazoz şeyine oturursun kasasına. 100 dirhem ekmek, dörde bir yuvarlak somun böler. Ortasını açar, bir parça kaşar koyar, bir de gazoz açar. Orada 1 liraya karnınızı doyurursunuz yani. Camide de uğrayıp 2 dakika, 4 dakika neyse namaz kılıp hep işi devam edersiniz. Böyle bir İstanbul. Bu tabii bize ne veriyor? Hayat böyle bir şey. Senin de bir vazifen var. Yapılacak, gidilecek, görülecek ve küçükten itibaren o çarkın içinde ben bu sosyal yapının içinde bir yerdeyim. Görevim var, yapıyorum ve bundan dolayı mutlu oluyorum. Etrafımdan takdir alıyorum ama ben de bir varlığım. Yaşayan ve fonksiyonu olan bir varlığım. Bu mektepten dersten ayrı bir şey. Mektep var, o ders var, o yapılacak. Ama hayatın içinde al, ver, getir, götür, sat, bilmem ne yap, hepsi bunlar, tamire götür, tamirden getir, git bak bakalım kömür gelmiş mi filan filan. Bu yapılmıyor şimdi.
Tabii.
Bu yapılmayınca çocuk kendisini boşta hissediyor, fonksiyonsuz hissediyor. Ve mesela yok diye bir şey bilmiyor şimdiki çocuklar. Yok. Bizde yok vardı. Şimdi alamayız evladım. Niye? İmkanlar mahdut. Hele bakalım bayram gelsin. O zaman belki alırız. Tabii bu da vardı. Ama tabii siz o realiteyi anlıyorsunuz, görüyorsunuz. Ona göre yaşamaya başlıyoruz. Bir tanesi bu. Şimdi gelelim pırıl pırıl gençlere isterseniz.
Evet.
Onlarla çok temasım oldu. Şimdi artık yok tabii yaşım itibariyle. Şimdi benim pırıl pırıl gençlerim 40 yaş üstü. Ona kadar söylüyorum. Çok iyi niyetlisiniz. Ama kadim kültüre giremediğiniz sürece daha sonraki zamanlarda bize ait yeni bir medeniyet hamlesi yapamayız diyorum. Kadim kültüre, divan şiirine, klasik Türk musikisine,
evet,
mimariye hatta giremediğiniz sürece yeni bir medeniyet hamlesi yapamayız. Ki dünya bugün akış İslam dünyasından, özellikle Türkiye'den yeni bir medeniyet yorumu istiyor. Bunu ben çok net görüyorum. Modernite sıkıştı ve bitti. Modernite bugün insanlara sadece kan verebiliyor. Başka bir şey vermiyor. Gazze'de olan modernitenin çözümüdür. Her yerde olur, hiç bakmaz. Modernite bir yerde problem çözemediği zaman evvelden gasp ediyordu. Şimdi gasp edecek gücü de kalmadı, sadece öldürüyor. Dolayısıyla bize ait insanların, gençlerin divan şiirine girmeleri ve divan şiirini zevk alarak okumaları lazım. Orada bir dünya var. O dünya bize ait bir dünya. O dünyayı önümüzdeki zamanlara taşımamız gerekiyor. Klasik musikiyi bize ait bir musikiyi taşımamız gerekiyor. Mimari, hakeza mimari. Yeni malzemeler çıktı. Yeni teknolojiler var. Ama mekanlar Batı'nın ürettiği mekanlar. Böyle.
Şimdi Yahya Kemal'in meşhur beyti aklıma geldi. Ne harabi ne harabatiyiz. Kükü mazide olan atiyiz.
Tabii.
O kükü bir, geçmişte olan geleceğiz.
O bir metaforik yaklaşım yapıyor. Peki gelecekte ne yapacaksınız? Yani gelecek geldi işte. Yahya Kemal'in vefatı 58. 2008'de 50 sene oldu. 2018'de 60. 28'de 70 sene olacak. İşte gelecek geldi. Ne yapacaksın? Hala apartman mı inşa edeceksiniz? Betonarme ile.
Ya.
Yapabildiğimiz o. Peki başka bir şey yapılabilir mi? Niye yapılamasın? Modernite bizi eğitirken zihnimize şunu bir alt başlık olarak koydu. Adeta çivildi. Benim dışımdaki metodik yaklaşımlar batıldır. Düşünemezsiniz. Yoktur böyle bir şey dedi. Pekala düşünebilirim. Niye yok? Bariyer koydu zihnime benim. Bilimde de öyle bariyer koydu. Bizler şimdi küçük bir grup olarak bize ait bir bilimsel anlayış, bir telakki geliştirebilir miyiz? Bunun peşindeyiz. Onun vehim dediği şeyleri alıp hayatın içine sokup bilimsel modele intikal ettirip ve o modeli ifade edebilir miyiz? Şimdi tam yeri geldi. Belki söyledim ama bir daha söyleyeyim. Rahmetli babam anlatmıştı. Benim bir maceram var şimdi anlatacağım hadiseyle. Dedi ki Darülfünun'da ben İzmirli'nin ilmi kelam dersini aldım. İsmail Hakkı İzmirli müderris. Vahdet-i Vücut bahsini anlattı. Birkaç hafta sürdü ders. Ders biterken dedi ki Vahdet-i Vücud'u ne inkar ederiz ne de itikad ederiz. Meseleyi Allâm-ül Guyûb olan Cenab-ı Allah'a havale ederiz. Ben bu anlatıyı 17-18 yaşında dinledim veya 18. İşte teknik üniversiteye girdik. Biraz böyle asistan mastan olduk, doktora moktora filan deyince ilim adamı olduk ya. Bu aklıma geldi, dedim böyle ilim adamı mı olur yani? Kendi fikrini söyle, eleştirecekse eleştir, eleştirmeyeceksen evet de böyle de yani filan. İzmir hakkında konuşuyorum şimdi kendi kendime. Bu biraz da itiraf üzülmüş şimdi bu da anlattıklarım. 50 yaşını geçince dedim ki ilim adamı böyle olur. Bize ait ilim adamı. Bir meselede karar veremiyorsa kaynağa müracaat eder. Neden? Çünkü bizim bütün ilmimiz El Alim isminden geliyor. Einstein ilmi de oradan geliyor.
Evet. Bu anlattığınız hikaye bana yakın zamanda okuduğum bir genç kardeşimizin Ahmet Yüksel Özemre ile hatırasını hatırlattı. Ahmet Yüksel Özemre merhumu ziyaretinde genç kardeşimiz diyor ki, efendim İslam kader meselesine nasıl yaklaşıyor? Hoca duruyor duruyor, kaderi nasıl anlayacağız efendim, nasıl anlaşılır diyor. Duruyor, düşünüyor, tebessüm ederek diyor ki arkadaşımıza, kader anlaşılmaz evladım, kader karşısında edep edilir diyor.
Kader yaşanır, edep edilir.
Allah'ın ilmi her geçen gün yeni şeyler önümüze seriyor diyor. Bugün diyor fizik ilminde bildiğimiz şeyler yanlışlanıyor, yarın bambaşka bir hakikat zuhur ediyor. Allah'ın ilmi her geçen gün kendini yavaş yavaş açıyor. Bugün anlamıyoruz. Yarın anlayabilir miyiz? Allah bilir. Dolayısıyla şu anda tam anlayamıyorsak da karşısında edep edeceğiz diyor.
Allâmül guyûb işte o.
Evet.
Allâm kelimesi sadece Allah için kullanılıyormuş. Onu da söyleyelim burada. Yani en çok bilen manası gibi bir şey. Yani Allâmül guyûb. Kur'an'da da geçiyor.
Evet.
Şimdi böyle baktığımız zaman hadiseye bize ait bir ilmi telakki ortaya çıkıyor. İşte bu dünyaya girmesi lazım bizim genç pırıl pırıl insanların ki bu dünyayı aynen tekrarlamayacaklar. Ama buraya basarak buradaki özden yeni bir biçim üretecekler. Türkler Anadolu'ya geldikleri zaman lisanları Osmanlıca değildi. Çok sert bir dil vardı. Arapça var mıydı vardı, Farsça var mıydı vardı. İşlenmiş dillerdi. Ama sonra süzüldü. Şeyh Galip'e geldiği zaman, Nedim'e geldiği zaman, Fuzuli'ye geldiği zaman, Yenişehir'le Avni'ye geldiği zaman, bir başka Tahir-i Nelevi'ye geldiği zaman bir başka lisan ortaya çıktı. Ya işte bu Yahya Kemal'e geldiği zaman bir başka lisan ortaya çıktı. Bu işte onların, bu insanların kudemadan aldıklarını yorumlayarak getirdikleri bir büyük muhteva. Bundan sonra da aynısı olacak. Büyük triyaskiler derler, bizim öz musiki, bizim piri. Mesela pir kelimesini kullanan yok artık. Muhteva kelimesini kullanan yok. Hatta geçen de bir dost yazmış. Diyor ki ağızda şiir yazan yok diyor. Çünkü dil yok ki.
Kalmadı.
Dil yok ki ne şiiri yazsın diyor yani. Hadise bu.
Bir de tabii bir özgüven, yani ayaklarımızı bu toprağa basmak, kimliğimizi bin yıldır mayalanan bu medeniyetten almak, bu apayrı bir bakış getiriyor. Sizin daha önceki programlarda anlattığınız merhum Fethi Bey, hani demiş ya size, evladım Avrupa'ya indiğin zaman,
evet,
o memleketlere indiğin zaman kendini bir Fatiha, üç İhlas'la zırhla. Yanlış hatırlamıyorum,
evet,
değil mi
tabii,
kıymetli
tabii.
Hocam?
Evet, evet.
Yani sen başka bir hassasiyetin insanısın.
Evet.
Kendini koru. Şimdi geçtiğimiz günlerde bir türkü dinliyordum kıymetli hocam. Hasan Mutlucan söylüyor.
İhtilal olabilir. Hasan Mutlucan.
Hasan Mutlucan'a tabii ihtilal zamanları hep ortaya çıkararak ihtilalciler haksızlık etmiş. yani onun mesela bir türküsü, söylediği bir türkü var. Sözleri şöyle. Şimdi hemen önümdeki cep telefonumdan bakıp söyleyeceğim, sizin kadar kuvvetli bir ezberim olmadığı için. Daha 1600'lü yıllardan kalma bir türkü. Yani bakın kaç yüzyıllık türkülerimiz var. Küffar sanur hüccet almış eğriye, hali benzer nefes çekmiş bengiye, bre sorun nemçelüye lehliye, ne de çabuk unuttular mohaçı, yağız atın dikelince yelesi, başımızdan esti gaza nefesi. Bre sorun nerede nemçe kölesi, dayanır mı Zülfikar'a kellesi?
Evet.
Yani 4 asır evvel yakılmış bir türkü. Muazzam bir özgüven.
Tabii ama işte o eğri 1596'dır.
Tabii.
Haçova eğri daha evvel fethi. Mohaç 1526. 70 sene var arada. Şimdi mesela bunları dinliyor çocuklar. Dinlemiyorlar bile. Geç bunları diyorlar. Bunlar hikaye. Onlar hikaye gibi geliyor. Ben ilk kötü biraz batıya bakıyorum. Hı-hı. Batı hala kadim Yunan'ın zaferleriyle kendini besliyor. Roma'nın zaferleriyle kendini besliyor. Peki onlar niçin hikaye değil? Şundan dolayı hikaye değil. Çünkü onlar sanayi devrimini yaptılar. Bu soruyu çok sık kendime sordum. Efendim Batı müziği evrenseldir. Neden? Eğer İngiltere sanayi devrimini yapmasaydı, Fransa ve Almanya, sonra Rusya onları alıp teknolojik olarak bu üstünlüğü kurmasalardı, Bach'ı kim tanıdı? Bach'ı Batı kendi içinde unutmuş. Mendelssohn buluyor, notalarını çıkarıyor vesaire ediyor. Yani maddi güç bu noktada çok mühim bir faktör olarak karşımıza çıkıyor. Her şey değil ama bu özgüven noktasında. Şimdi Türkiye tekrar eskiye döndü. Türkiye tekrar maddi güç itibariyle. Türkiye'de yaşayan insanlar bunun farkında değiller. Ama ben Türkiye ve dışarıyı hala mukayese edebildiğim için çok şükür bu gücü görüyorum. Ve diyorum ki genç insanlara, bu maddi gücü siz de görün ama orada kalmayın. Bu maddi gücün arkasındaki büyük birikimi, esas ruhi birikimi, fikri birikimi lütfen yakalayın ve onu bir sonraki nesle, bir sonraki zamana, önümüzdeki zamanlar sizin aktarın, en azından deneyin. Merhum Ekrem Hakkı Bey'den okumuştum veya dinlemiştim. Bursa'daki mimariyi, Orhan Camii'ni gördüğüm zaman ben Süleymaniye'yi hayal edebiliyorum diyordu. Aralarında 200 sene var. Hatta 300 sene var. Nasıl oluyor bu iş? Vizyon meselesi. Ben de Milas'taki Firuz Bey Camii'ni gördüğüm zaman dedim ki bu camiyi yapan zihniyet küçük bir cami. Evet. Ama anıtsal. Onu hissediyorsunuz. Eline imkan geçtiği zaman çok daha muhteşemini yapar. Yaptı. Peki cami ne anlama geliyor? Şimdi mesela modernite camiyi Müslümanlar da böyle görüyorlar. Hayatın belli bir yerinde var. Hayır. Hayatın merkezi cami. Tekrar olur mu? Niye olmasın? Eğer İslam medeniyetini yaşanan, hayatın bütün veçillerini kapsayan, her veçeye bir şeyler söyleyen ölçü dahilinde bir realite olarak yaşarsak cami hayatın tekrar merkezi olur. Niye olmasın yani? Şu anda hayatın merkezi neresi İstanbul'da? AVM'ler. Herkes oraya gidiyor. Orası tam bir tüketim çılgınlığı. Hiçbir şey almasanız zamanınızı tüketiyor ve sizi biçimlendiriyor. Gözünüzü, kulağınızı ve kalbinizi. Gözden ve kulaktan sonra kalbe iniyor hadise. En zor temizlenen de o. Gözü kapatırsın, kulağı tıkarsın. Kalbi ne yapacaksınız?
Şimdi kıymetli hocam. çok gözden oldu. Kulaktan kalbe inme deyince, yıllar evvel bir grup arkadaş, road trip diyorlar İngilizce şeyi. Yol. Bir yol arkadaşlığı yaptık Amerika Birleşik Devletleri'nde. Orada yaşayan bir arkadaşımızı da alıp, buradan gittiğimiz 5-6 arkadaş bir araba kiraladık. Bir tarafından başladık. Enlemesine kat ettik şeyi.
Ben çok kıtayı. Merak ettim. Nereden başladınız?
Texas'tan başladık. Houston'dan başladık. Charleston'a kadar gittik.
Evet.
Charleston'a kadar gittik. Arada epey bir vilayette geçtik. Bazıları böyle hayal meyal hatırlıyorum. New Orleans filan. Ama böyle hayatımızın en keyifli yolculuklarından bir tanesiydi. Çocuklaştık, hepimiz beraber okumuşuz, bir arabanın içinde güldük, eğlendik filan. Neyse, yolun sonunda Charleston'da mola verdik, oradan da geri döndük. Orada da bir gönül dostu arkadaşımız, abimiz var, Sermet. Hala duruyordur herhalde lokantası, bir lokantası var. Oradaki arkadaşımız tanıyordu kendisini. Biz de onunla tanıştık ama tam bir hal ehli, enteresan bir adam. Amerika'da bütün restoranı Mantıkut Tahir'dan resimlerle dolu. Füt füt resimler. Hep onu hikaye etmiş şeyde. Sermet de bizi sevdi. Bir gönül sohbeti başladı. Coştukça coşuyoruz filan. Bir tane arkadaşımızla da biz çok takılıyoruz. Böyle bu para pul işlerine çok konuşur. İşte sonra değişti gerçi. Ama çok konuşurdu. Durdu Sermet. Onun gözlerinin içine baktı. Parayı dedi. Eliyle de işaret etti. Aklından dedi. Şakaklarını işaret ederek kalbine indirmeyeceksin dedi.
Evet.
O dedi orada kalsın dedi. Kalbinde olmasın dedi.
biz dedik, şaşırdık hepimiz. Nereden o içimizden onu seçti? Ona sonra epey onun nüktesini yaptık böyle bir.
Kuş böyle oluyor. Evet. Kalbe iniyor işte o.
Evet.
Yani o meşguliyet artınca ve işte o zaman işte kalp aradığını bulmadığı için çok rahatsız oluyor. Çırpınıyor ama yapacak bir şey yok. Ve çok çok kolay çıkmıyor o. Onun hikayesi, Karun hikayesi var ya, Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Musa'nın akrabası. Sıkıntı var orada. O bakımdan kişi kendimizi muhafaza etmeye çalışıyoruz. Gençlere de tavsiyem, o pırıl pırıl gençlere iyi bir başlangıç olmuş. Yani kader sizi burada yetiştirmiş. Burada kodlamış. Bundan kaçışınız yok. Batıyı tanıyın. Batıda kalmayın. Onu söylemek isterim. Bizim çocukluğumuzda, bizim gençliğimizdeki Batı ile bugünkü Batı arasında ciddi bir fark var. Onu da hemen ifade etmek isterim. Bizim yetiştiğimiz zamandaki Türkiye ile bugünkü Türkiye arasında çok ciddi bir fark var. Bunlar maddi farklar, kapanıyor bu makas. Bu bir olayın bir boyutu. Peki maddi boyut önemli mi? Bir yere kadar tabii ki önemli, hiç reddetmiyorum. Ama hayatın tümü değil. Hayatın tümü değil. Maddi olarak belli bir asgariyi ne kadar gerekiyorsa o size kalmış. Mümkün mertebe azaltın. Azalttıkça özgürlüğünüz artıyor. Gençlere söylüyorum bunu. Maddi ilişkileri azalttıkça özgürlüğünüz artar. Vaktiniz size kalır. Endişeleriniz azalır. Endişe azaldıkça zihin ve kalp çok daha aktif hale geçer. Ve kendinizi ilimle ve hikmetle donatın. Hayatın manasını idrak edin. Derinleşin. Hem ilimde hem hikmette. Eğer kabiliyetiniz varsa sanatta da derinleşin. Tefekkürde kabiliyetiniz varsa. Herkes felsefe yapamaz. Ama iyi kötü ilim yapabilir. Herkes sanat yapamaz. Ama iyi kötü sanattan behre sahibi olabilir. O zaman hayatı daha iyi anlamlandıracaksınız. Ve büyük bir medeniyetin aktif bir ögesi olduğunuzu hissedeceksiniz. Geçen de derste konuşuyorduk. Dedim ki bir medeniyetin aktif bir mensubu olmak. Hocam ne demek? Katkıda bulunmak demek. Bir musiki eserini bilfiil icra etmek demek. Yapabiliyorsanız beste yapmak demek. Yapabiliyorsanız tambur çalmak demek. Yapamıyorsanız da anlayan bir dinleyici olmak demek. Bu da pasif mensubiyet ifade ediyor. Bilfiil. Peki bununla ne oluyor? Bununla siz var oluyorsunuz yeryüzünde. Ve kendi medeniyetinizi ve kimliğinizi temsil ediyorsunuz. Nasıl olsa günün birinde yaşlanacaksınız ve sonra da ebediyete intikal edeceksiniz. Gençlik sabit, değişmez bir şey değil. Çok kolay değişiyor. 8-10 sene içinde gidiyor, bitiyor. Ondan sonra başka bir fasıl başlıyor hayatta. O bir başka fasılda yüzleşecek kadar, onu kabul edecek kadar, onun hakkını verecek kadar, onun şükrünü ifade edecek kadar donanımlı mısınız? Bu sorguda sorun kendinize diyorum gençlere. Onun hakkını verecek ve şükrünü ifade edecek kadar donanımlı mısınız? O kadar güçlü müsünüz? 30-35'e geldiğiniz zaman gençlik bitti, artık o kadar hızlı koşamazsınız. Ama başka şeyler giriyor hayatınıza. Onun farkında mısınız? Gibi sözlerle ifade ediyorum. Biraz gecikti bize ait pırıl pırıl gençler kendilerini klasik bize ait kültürün biçimlenmesinde, temellük edilmesinde. İnşallah ederler diye düşünüyorum.
Biraz da kıymetli hocam, klasik şiirimizle, klasik edebiyatımızla, klasik sanatlarımızla, ya genel manada bedi sanatlarla, güzel sanatlarla daha fazla teşrike mesai etmeleri lazım sanki.
Aynen öyle.
Daha fazla iştigal etmeleri lazım.
Aynen öyle.
Yani ruhu inceltmeleri lazım,
evet,
gençlerin.
Aynen öyle. Aynen öyle. Ruhun ihtiyacıdır o. Bedenin ihtiyacı yemek, içmek vesaire. Onu belli bir sınırda tutacaksınız. Mesela giyinmek ve göstermek de bu bedensel bir ihtiyaçtır. Aklın ihtiyacı ilimdir. İlme ve soyut düşünceye. Şimdi bizimkiler ilim deyince biraz böyle teknolojiyi anlıyorlar. Biraz da bu test şeyi var ya, kavramsal yapılarla ülfet etme. Benim bir doktora talebem mimar, 40 yaşını geçmiş, çok zeki, akıllı bir insan. Şehir ve şehri kuran felsefe üzerinde bir tez hazırlıyor. Tez bitti fakat adam tezi bitirmiyor. Dedim sen, başlangıçta çok somuttu bu, pratik bir tarafı da var. Şunu gördüm, soyutlarla oynamak çok hoşuna gitti. Bir sene uzattı tezi soyutlar dünyasında. Şimdi şehir çok bildiği bir şey. Fiziksel bir yapı var, içinde bir hayat tarzı var. Ama onun arkasında fevkalade soyut bir düşünce ve bir duygu bütünlüğü var. Bir medeniyet tasavvuru var. Bu şehre nasıl yansıyor? İnsanlar niye bu binaları yapıyorlar? İnsanlar bu binaları yaparken nasıl bir hayat tasavvur ediyorlar ki mekanı ona göre örgütlüyorlar? Bunları düşünmeye başlayınca pek hoşlandı. Ve bitti tez. Bu tezden haberi olan bir üniversite, devlet üniversitesi, bu zata part-time ders teklif etti. 2 sene onu verdi, şimdi kadrolu seni alayım diyorlar. Ofisini kapatacak. Sordu bana, git dedim. Ofisi kapat ve git. Bir başka şekilde idare edecek ofisi vesaireyi. İnsan zihni soyut düşünce ile irtibat kurduğu zaman kendi varlığını fark eder, hisseder. Bu insana bir ilahi lütuftur ve bir vazifedir. Siz soyut düşünceyi zihninize koymadığınız zaman o tarlayı çok kaba sürmüş olursunuz. Yazık. Tabii. Yazık o tarlaya. Bizim sizinle olan bu ülfetimiz nereden geliyor? Siz soyut düşüncenin üstadısınız yani.
Estağfurullah.
Yani estağfurullah. O hem mesleğiniz hem fıtratınız itibariyle. Sizde ben meslekle fıtratı imtizac etmiş görüyorum. Yani o çok mühim bir şey. Ruhun ihtiyacı da sanattır. Ha, bir noktadan sonra eğer kısmetinizde varsa tasavvufa girerseniz, o zaman merhum Topçu gibi dersiniz ki belli bir merhaleden sonra sanat ameleliktir dersiniz. Ama o merhaleye kadar sanat size lazım. O merhaleden sonra o da safra oluyor. Onu da atmak gerekiyor imiş.
Merhum Necip Fazıl'ın öyle bir dizesi ya, var değil mi?
Ver cüceye ondan olsun şairlik. Benim gözüm güce sanatkarlıkta. Onun sanatı diyor. Onun
evet. Sanatı. Gerisi çelik çomakmış diyor. Evet. Bütün mesele Allah'ı aramakmış, gerisi çelik çomakmış.
Evet, aynen öyle. Muhteşem.
Evet, efendim.
Hepsini söylemişler. Kudema'da da var bunlar. İşte biraz dili öğrenmek lazım. O divan edebiyatında o dil çok mühim. O lisan olmadan ne düşünebilirsiniz dedi yazabilirsiniz. O lisan, o kavramsal yapı.
Kıymetli hocam, o zaten o kelimelerle düşünmeye başladığımız zaman zaten dünyamız başka bir şey
değil
oluyor.
Mi? Başka bir şey oluyor.
Yani trajedya kelimesini dilimize pelesenk ettiğimiz zaman başka bir dünya.
Frenkleşiyoruz efendim.
Evet, kriz entelektüel evet. Dediğimiz zaman başka bir dünya.
Evet.
Efendim daha aydınlık kelimelerle konuştuğumuz zaman başka bir dünya. Efendim çok teşekkür ederiz kıymetli hocam. Gönlünüze, dilinize sağlık.
Hayırlı olsun bu yeni mevsim inşallah.
İnşallah efendim. Değerli dostlar, kıymetli dinleyenler, Bir Gönül Sadası'nın daha sonuna geldik. İnşallah önümüzdeki programlarda görüşmek üzere. Kıymetli hocam Saadettin Ökten ve bendeniz Kemal Sayar, hürmetlerimizi sunuyoruz, selamlarımızı iletiyoruz.